Ayrım 2. Sana Chico diyeceğim 10. sayfa. Pencerede yaldızlı kocaman bir sinek vızıldayıp duruyordu. Duvarlarda yeni boya kokusu vardı. Sinek ani bir dönüşle yarı açık pencereden gelmekte olan havaya doğru yöneldi ve aralıktan çıkarak gözden kayboldu. Dışarı çıkarken onu izledim. Aşağıdaki avlu bitmekte olan Ağustos günlerinin güneşi altında ıssızdı. Uzakta mat gökyüzünde kaybolan, nehir boyunca uzanan tepelerin yorgun yeşili görünüyordu. Kapıyı çalmadan önce beremin ve kravatımın düzgün durduğunu elimle kontrol ettim. Kapı, arkasındaki kadın sanki pusuda bekliyormuş gibi hemen açıldı. Karşımdaki inanılmaz derecede pembe tenli, ufak tefek, beyaz ve gri renkte kıyafetler giymiş yaşlı bir kadındı. Sevimli kırışıklıklarını ortaya çıkaracak şekilde gülümseyerek içeri girmemi işaret etti. Onu uzun ve karanlık bir koridorda takip ettim. Sonrasında hemen mutfağa girdik ve masanın etrafına konulmuş iki sandalyeye oturduk. Tebrik ederim. Çok dakiksiniz. Bu gerçekten de çok hoş bir şey. Kadın yüzündeki gülümseme silmeden kafasıyla onaylayarak derin bir nefes aldı. İsmimi söyledim ve beremi dikkatle çıkararak dizlerinden birinin üstüne koydum. Erkek çocuğundan biraz daha büyüksünüz sadece. Aman Tanrım. Kadın kederli bir şekilde gözlerini kapadı. Yüzümün kızardığını hissettim. Böyle bir duruma sabır gösterebilir misin? Allah bilir. Burada kalacak metanetin var mı bilemiyorum. Kadın nefesini tutarak bekledi. Aralık dudaklarından az da olsa takma dişleri görünüyordu. Kendisine kışladaki komutanımın bana her şeyi tüm detaylarıyla açıkladığını söyledim. Gülümsemesi silindi. Söylediklerimi onayladı. Sağ elinin üstünü sol elinin ince parmaklarıyla ovaladı. Elleri çok güzeldi. İnce bir kağıt gibi. Şeffaf teni kendisine, bu tertemiz ortama ve masanın üstünde duran vazodaki iki çiçeğe çok uyumluydu. Öğrencisiniz sanırım. Tek çocuk musunuz? Ona memur olan babamdan, annemden ve küçük kız kardeşimden bahsettim. Bir yandan da yavaşça bir sesin içinden çıkan bu üç karaktere uygun kelimeleri seçmeye çalıştım. Yaşımı belirttim. 20 yaşındaydım ve üniversitede iktisat fakültesine kayıtlıydım. Ağzımdan çıkan ses bana yabancı geliyordu. Cevabım onu tatmin etmişçesine konuşmaya başladı. Günümüz gençleri hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Burada yaşayan hoşnutsuzlukla dolu adamı da anladığım söylenemez. Yaşlılığımdan olsa gerek, anlamak bir işe yarar mı diye düşünecek olursak, affetmeye yarar diyebiliriz. Bunları söyledikten sonra adeta bir çılgın gibi tekrar gülümseyerek ayağa kalktı. Yüzünde hızlı ve kısa mimikler belirdi. Soğuk kahve var, içer misiniz? Çok lezzetli. Belki portakal suyu daha iyi olur. Sakın bana sevmediğinizi söylemeyin. Kendi etrafında dönüp duruyordu. Bu görüntüsü aklıma bir sincabı getirdi. Kısa bir süre içinde elimde bir fincan kahve vardı. Sigara içebilir miyim? Sessizce gülerek cevapladı. Buyurun lütfen. O da bir sigarayı söndürüp diğerini yakar. Siz erkekler hep aynısınız. O da derken bir parmağıyla omzunun hizasında karanlık koridorda bir işaret yaptı. Sanki orada gizlenen varlıkları gösterir gibiydi. Yorumlarına devam etmek üzere tekrar ellerini kavuşturdu. Her şey bir yana, başarılı bir delikanlı gibi görünüyorsunuz. Evet, bu anlaşılıyor. Bir süre öylece birbirimize bakarak oturduk. İlk soru soranın ben olmayacağım konusunda çok kararlıydım. Nitekim sesini alçaltarak konuşan o oldu. Ben teyzesiyim. Ona sorarsan sıradan bir kuzenim ama aslında bir teyze gibiyim. Hatta daha fazlası. Onun zavallı annesine son ana kadar benim gibi kim bakabilirdi? Neyse ki kadıncağız en kötü acıyı yaşamadan bu dünyadan gitti. Sonra her şeyin ne kadar zorlaştığını bir tek Tanrı bilir. O talihsiz güne kadar oğlunu çok az tanıyordum. Sürekli askeri okuldan arkadaşlarıyla dünyayı dolaşıp duruyordu. Ama o günden sonra onunla hep ben ilgilenmek zorunda kaldım. Göklerin böyle emrettiği belliydi. Tamı tamına 9 yıl oldu, biliyor musunuz? Kahveyi bitirdim. Elimde kalan bardağın camı hala soğuktu. Kadın sesini daha da incelterek melodik bir tonla tekrar konuşmaya başladı. 9 yıl. Dile kolay. Bugün hiçbir sıkıntı yok ama ilk başlarda o günleri hatırlamak bile istemiyordum. Onun gibi genç bir adamın gözlerini ve bir elini kaybettiğini düşünün. Düzen böyle. Çünkü Yüce Tanrımız bu dünyada tek bir mutlu bir insan bile olmasını istemiyor. Tatbikatta elindeki bir bombayla oynarken olan oldu. Oynarken diyorum çünkü günümüzdeki tatbikatlar oyundan ibaret. Başka ne işe yarıyorlar ki? Bardağınızı bana verin. Komutanım her şeyi açıkladı dedim. Sesime ciddi bir ton verebilmek için gözümü yerdeki karolara diktim. Her dört karo açık mavi renkte bir desen, beyaz zemin üzerinde kıvrık yaprakları olan bir çiçek oluşturuyordu. Şeffaf perdelerden içeri giren ışık masanın üstündeki çiçekleri aydınlatıyor, esaretlerini biraz olsun hafifletiyordu. Kadın ağır bir şekilde konuşmasına devam ederken bir yandan da yüzünün belli bölgeleri kırışıp çizgiler suratına yayılıyordu. Onun gibi bir erkek hem de bu kadar zengin. Evet, zengin olan ben değilim, o. Ben emekli dul parçasından başka bir şey değilim. Ama o öyle mi ya? O zengin. 40 yaşında bile yok. Bir aslan kadar sağlıklı ve bu koskoca dünyada yapayalnız. Bana küllük olarak uzattığı küçük tabakta izmaritimi dikkatle ezdim. Burada olmadığı süre boyunca ona çok dikkat edin. Sizden rica ediyorum. Onu asla yalnız bırakmamalısınız. Bunu biliyorsunuz, değil mi? Ve sabırlı olmalısınız evladım. Hem de çok ama çok sabırlı. Sakın ona karşı çıkmayın. Hiçbir konuda tartışmayın. İyi ya da kötü konuştuğu her şeyde ona hak verin. Tek kurtuluş yolu her söylediğine evet demektir. Evet ve evet efendim. Anlaşıldı mı? Elbette efendim. Mesela düne kadar ona refakat eden ve şimdi hastanede olan asker Chico, Kalabriyalı bir taş kafalıydı ama iyi biriydi. Bazı durumlarda kendine has bir cinlik yaptığı bile olurdu. İşte o nasıl cevap vermesi gerektiğini hemen anladı. Evet ve evet efendim. Ama Chico da tam bu seyahat arifesinde tifoya yakalanıp hastaneye yattı. Ne şans değil mi? Bizim kışlada da 3 tane tifo vakası oldu. Bunu söylememle birlikte kadının ilgisizliğini fark ettim. Nemli gözleriyle bana bakıyordu. Ama sanki benden farklı bir görüntü arayışı içindeydi. Kısık bir sesle, tereddütlü bir şekilde konuştu. Kötü demek çok abartılı olur. Ve ben onu kötü olarak nitelendirmek istemiyorum. Ancak çok kendine özgü bir yapısı var. Bizim gibi insanlarla benzer hiçbir tarafı yok. Yaşadığı o büyük şanssızlıktan önce de biraz böyleydi. Tanrım, annesi onu yetiştirmek için ne kadar da çok sıkıntı çekti. Sonra ne acılar yaşadı. Ama bunların hepsi sır. Anladınız mı evladım? Teşekkürler hanımefendi. Bana öyle sevecen, sonra ilgisiz bir ifadeyle bakmaya devam etti. Bardağı bıraktı. Birkaç defa dikkatle elbisesinin manşetlerini düzeltti. Parmakları görünmez kırışıklıklarını açıyordu sanki. Belki de çok konuşmuş olmaktan korkuyordu. Nitekim kısa bir süre sonra gözlerini kaçırarak pişmanlıkla konuştu. Aslında her şey bir tarafa, bu sizin için güzel bir tatil fırsatı. Sizlerin söylediği gibi 5 artı 2 nereden bakarsanız bir haftalık bir tatil demektir. Napoli'ye kadar gidiş ve kış da yok. Haklıydı. Ani bir melankoliyle duraklayarak devam etti. Güzel. Artık gitseniz iyi olur. Hemen dışarıda postallarınızı temizlemek için bez parçaları ve kül var. Koridorun sonundaki kapı. Ama girmeden önce çalın. Söz konusu o olunca hep önce kapıyı çalmak gerekir. Benim burada beklemem daha iyi olur. Tanrı beni affetsin. Dilimi hiç tutamıyorum. Artık dikkati benim üstümde değildi. Bir dirseğini masanın üstüne koymuş, gözlerini vazoda duran iki çiçeğe dikmiş, sağ elinin parmaklarını çiçeğin her bir yaprağını dokunmak ve kontrol etmek üzere uzatmıştı. Ve sakın onu yüzbaşı diye çağırmayın. Hep sadece efendim diyeceksiniz. Yine bana bakmadan boşluğa doğru konuşmuştu. Sana Chico diyeceğim. Hoşuna gitti mi? Senin gibileri hep böyle çağırırım. Yoksa beğenmedin mi? Köpek ismi gibi mi geldi? Eğer istemiyorsan söyle, lütfen. Beni karşısına oturup durmuştu. Ve delik deşik yüzüyle benimkinin arasında 1 metreden az bir mesafe vardı. Gözlerini alnının yan taraflarını kapsayan siyah gözlükleri ve eldivenini sepsert duran sol eli zayıf gölge yansımalarını yaratıyordu. Suratında her an ortaya çıkmaya hazır gülümseme, bembeyaz yüzünün tek pürüzsüz yeri olan saç diplerinden gözlüğüne kadar olan kısmı da kırıştırıyordu. Pencereden zayıf bir şekilde yolun gürültüsü duyuluyordu. Sıcak değil mi? İçecek bir şey ikram ettiler mi? Konuş hadi. Öğrenci misin, değil misin? Anlat bana hepsini. Konuşmasını gülerek sonlandırdı. Evet efendim dedim. Sağ elini aramızdaki masaya kadar uzatarak küçük bir kutunun içinden bir sigara aldı. Kibritimle sigarasını yakmama fırsat olmadan inanılmayacak kadar büyük bir hızla parmaklarıyla sigarasını dudaklarının arasına sıkıştırıp yaktı. Ve çakmağını sanki zarif, zarif kılıfına sokar gibi kucağındaki eldivenle eline bıraktı. Yürür müsün? Yani yürümeyi bilir misin? Geçen yıl bana gönderilen çikolardan biri kesinlikle bilmiyordu. İnkar etti. Ama daha bir saat sonrasında oflamaya başlamıştı bile. Benimse yürümeye çok ihtiyacım var. Ata toz attırırım. Sizler hepiniz hareket edebildiğinizi düşünüyorsunuz. Ama denendiğinde tam bir felaketsiniz. Sigara dumanını üflerken tekrar güldü. Evet yürüyorum, kışlada. Birden elini kaldırarak lafımı kesti. Asker saçmalıklarını bir kenara bırak. Ya da aslında anlat, hadi. Önemli bir şey değildi efendim diyerek konuyu kapatmaya çalıştım. Kahkahalara boğuldu ve öksürüğü geçene kadar kanepenin üstündeki iki büklüm kaldı. Sonra bir mendille ağzının kenarını sildi. Harika. Düşünen bir çiko ile karşı karşıyayız. Akıllı bir çiko. Öğrenci ne de olsa. Uzun bir zaman önce böyle bir tane gelmişti. Felsefe okuyordu. Tam bir cezaydı. Sen böyle birine benzemiyorsun. İddiaya girerim ki kurnaz olmayı iyi biliyorsundur. Kendimi cevaplamak zorunda hissederek yanıtladım. Her zaman değil efendim. Oğlak burcu musun? Hayır, kova. Gevrek bir şekilde yüzünü buruşturdu. Demek sen de kovasın. Bu iş yürümez. İki kova kendi aralarında pek de iyi anlaşamazlar. Burcunun özellikleriyle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum. Sebep ne olursa olsun. Çeneni kapa ve bunun ağzından kaçmasına kesinlikle izin verme. Peki. Zayıf bir şekilde öksürdü. Kova burcu. Piemonteli. Ekonomi okuyor. Bu hiç de fena değil. Ve burada olduğuna göre şimdiden hümanistsin demektir. Seni anlamıyorum Chico. Ama neden seni anlamak zorunda olayım ki? Birbirimizi anlamak için hiçbir mecburiyetimiz yok, değil mi? 5 artı 2 gün. Bir hafta için karşılıklı tolerans göstermeyi bilmek yeterli. Bir de hızlıca yürümeyi. Doğru mu? Doğru. Halbuki öyle değil. Zafer kazanmış edasıyla karşılık verdi. Bunu söylerken neyi kastettiğimi göreceksin. Neyse, yarın saat 7'de burada ol. Sonra istasyona gideceğiz ve ver elini Cenova. Roma, Napoli. Bu şehirleri biliyor musun? Napoli'yi görmedim. Isırdığı sigarasının arkasından konuştu. Ah nihayet. Bu kova burcu ekonomi öğrencisini görmediği bir yere götürebileceğiz. Umutsuzlanmaya başlamıştım. Keskin vurgu ve hecelerde sesi bazen çatlayarak çıkıyordu. Cenova ve Roma'ya uğrayacağımızı bilmiyordum. Tabii eğer yanlış anlamadıysam dedim. Uğrayacak mıyız? Uğrayacağımızı kim söyledi? Eğer istersem olur tabii. Yürümek ve başka eğlenceler için olabilir. 5 artı 2. Bugünleri nasıl geçirdiğinin senin için ne önemi var? Elde etmek istediğin başka bir şey mi vardı? Seni bekleyen fahişeler gibi mesela. Anlat hadi, söyle. Hayır, böyle bir şey yok. Sadece sordum. Chico sadece sordu. Ağzını genişçe açarak esnerken ayağa kalktı. Çok zayıftı. Ceket ve pantolonun içinde zayıflığını daha da ortaya çıkaran bükülmüş bir ter parçası var gibiydi. Gömleğinin yakasından çıkan boyun kasları başını tutmak için kancalardı sanki. Yavaşça odanın diğer tarafına doğru ilerledi. Dolabı açtı ve bir şişe çıkardı. Büyük bir bardağın içine viski doldurdu ve bir yudumda yarısını içti. İçkinin tümünü bitirmeden önce derin bir nefes aldı. Birden etraftaki karanlığın içinden iri, Gri bir kedi sessizce yanımıza yaklaştı. Kuyruğuyla yerde ağır daireler çizerek adamın önünde durdu. Bu baron. Konuşurken tekrar tekrar bardağını doldurdu. Ne şaheser değil mi? 6 yaşında. Haşmetli. Kısırlaştırılmış. Benden ölümüne nefret eder. Ama evde değilsem ve sesimi duymazsa büyük sorun çıkarır. Etrafta olduğumda ise hep bana türlü oyunlar oynamaya çalışır. Ama bunu hiç başaramadı. Zavallı baron. Kedi kafası yukarıda sürekli onu izliyordu. Kuyruğu ani elektriklenmelerle titriyordu. Her zamanki gibi sinirlisin öyle mi? Kas katı bir şekilde yere çömeldi ve kedinin boynuyla kulak arkasını okşamaya başladı. Seni çirkin hadım edilmiş mahluk, pis katil. Yarın gidiyorum. Bakıcı kadının seni nasıl sıkı bir rejime sokacağını göreceksin. Mideye indirdiğin kıymalara son. Senin şişko. Kedi titreyerek hırıltılar çıkarıyordu. Acıyla adamın elinden kurtulup bir köşenin arkasında gözden kayboldu. Her şeyi anlıyor. Ona sövdüğüm için benden nefret ediyor. Ya da tam tersi. Bunları söylerken bir yandan da gülüyordu. Bambu sopasının baldırına çarpmasıyla gülümsemesi yok oldu. Senin yerine bir köylüyü tercih edeceğimi saklamayacağım. Mesela kalın kafalı bir dağlı. Ama belki bir değişiklik yaratırsın. Göreceğiz. Ayağa kalk. Harekete geçmeden önce beni sopasıyla durdurdu ve bir omzuma sopanın ucuyla dokundu. Ama sen çok kısasın. Lanet olsun. Bir cüceden sadece biraz uzunsun. Nasıl böyle sahte bir kova burcu olabilir? Farklı boyda adımlarla nasıl birlikte yürüyebiliriz? Bunları söyledikten sonra birkaç küfür savurdu. Tekrar sopasıyla omuzlarımdan dizlerime kadar ölçtü. Dudakları memnuniyetsiz bir ifadeyle kıvrılmıştı. Eldivenli eli ceketinin ilk iki düğmesi arasında destek bulmuş duruyordu. Eh, deneyelim bakalım. Koridor kapısını açtı. Karşısına çıkan bez parçalarını küfürler eşliğinde tekmeleyerek havaya fırlattı. Kapıya yaklaştım. Hızlı ve kendinden emin bir hareketle eldivenli elini sağ kolumun altına soktu. Sert kemiği, sinirlerin gerginliğini ve bileğin biraz üzerinde protezi oluşturan birbirine uyumlu demir ve deri birleşimini hissettim. Bu ani sarsıntı karşısında şans eseri dengemi kaybetmedim. Aptal, neden yapıldın sen? Talaştan mı? Nereye gittiğini sanıyorsun? Tören alayında mısın? Yürümek yürümektir. Uyan artık. Koridorda uyumlu ve hızlı adımlarla yürümeye başladık. Sağ omzum onun koluna doğru yaslanmıştı. Bastonu eline sabit bir şekilde diz boyumu ölçer vaziyette duruyordu. Her bir metrede bastonun ucunun hareket halindeki bacağımı kontrol etmek üzere hazır beklediğini hissediyordum. Böyle ileri geri 3 turdan sonra aniden durdu ve kolunu benimkinin çekmeden kararlı bir şekilde konuştu. İşe yaramıyor, olmuyor. Sen yürümüyorsun. Sadece 60 kiloluk bedenini sürüklüyorsun. Eğer bacaklarını esnetmezsen böyle kas katı olurlar. Yorulursun. Ve yarım saat bile geçmeden bitersin. Cenazede değilsin. Allah aşkına. İç şu kaba etini. Kaba et nedir biliyorsun değil mi? Erir diye mi korkuyorsun? Tekrar yürümeye başladık. Bu sefer baston düzenli aralıklarla aynı ritimde hızlı daireler çizerek dizimden popoma doğru dönüp duruyor, hareketlerimi kontrol ediyordu. 5. turda mutfak kapısında beliren ışığı gördüm ve yaşlı kadının bizi gözetlemeye çalıştığını anladım. Bir defa daha. Topuklarını yere düzgünce bas. Neden korkuyorsun? Yerdeki döşemeden mi? Bas topuklarını. Bırak yerdeki cilanın üstünde izi kalsın. Birden beni yana iterek durdu. Bastonunu havaya kaldırıp hiç kıpırdamadan konuştu. Bir şey daha var. Kafanla dolaşma. Sadece yürü. Düşünmeye gerek yok. Otururken düşünülür. Benimle birlikte bir uyum içinde yürümeli ve durmalısın. Anlaşıldı mı? Tıpkı bir saat gibi. Ve hareketlerinde figüran gibi dalgalanma hiç olmamalı. Evet efendim dedim ve koridorun çok karanlık olduğu ile ilgili nasıl bir yorum yapabileceğimi düşündüm. Tekrar odaya girdik ya da çalışma odasına demek daha doğru olur. Odanın köşelerinde bir ses sistemine ait çeşitli büyük araçlar vardı. Kedi kanepenin altında derin nefesler alıp veriyordu. Dolaptan 2 tane bardak alıp ağızlarına kadar viskiyle doldurdu. ve hemen bir tanesini sağ eliyle havada boşluğa doğru uzattı. Evet. Bardağı alırken ben gerçekten de çok az içki içiyorum. Neredeyse hiç denecek kadar az diye karşılık verdim. Öyle mi? İnan bu hiç umurumda değil. 5 artı 2. Bugünler boyunca benimleyken içeceksin. Gerisi hikaye. Yapmadığın zamanlarda bardağı bir kenara boşalt. Belki cebine boşaltırsın. Ben farkına varmayayım yeter. Sessizce güldü. İçkiden bir yudum aldım ve bardağı masaya koymak üzere kolumu dikkatle döndürdüm. Dur Çiko, kurnazlık mı yapıyorsun? Odanın ortasında sakince gülüyordu. Bana kurnazlık yapma delikanlı. Asla. Hemen içkini bitir ve boş bardağını bana ver. Bu 12 yıllık bir viski. Dalga mı geçiyorsun? İçmeye devam ettim. Ben de onun karşısında ayakta duruyordum. Onu adeta saydamlaştıran gölgeden faydalanarak yüzüne bakmamaya çalışıyordum. Yüzü yukarı doğru silikleşiyordu. Tıpkı şeklini kaybeden gri bir film şeridi gibi. Yaktı mı? Hayır efendim. Çok zayıfsın. Sopa gibi. Kemiklerin çok sivri. Seninle yürürken her yanım çürüyecek. Viski seni biraz şişmanlatabilir. Ancak kötü kokmadığından da emin olmam gerek. Senden önceki Chico şu tifoya yakalanan korkunçtu. Her gün dışarı çıkmadan önce sırtına yarım litre kolonyalı su dökmek gerekiyordu. Tıpkı ahır gibiydi. Kokmuş bir çorbaydı. 10 dakika sonra sokaktaydım. Gözlerim yön bulamayacak kadar ağırlaşmıştı. Birliğe girmek için daha vaktim vardı. Dışarıda ve içimde duran hiçliğe lanet ettim. Aşırı nemli havada adım atmadan önce kaldırımda durdum. Ve kahve içmek için tanıdık bir yer aradım.